Ayrım 17.
Sayfa 172. Tardışçanko artık konuşabileceğini ve söz sırasının ona geldiğini görünce ağlamaklı bir sesle "Aldattınız Ferdişçanko'yu!" diye bağırdı. "İyice aldattınız. Bu kez öyle bir aldattınız ki." Totski'nin eski dostu ve yardakçısı olan Darya Alekseyevna zafer kazanmış bir tavırla Ferdişçanko'nun sözünü kesti. "İşin buraya varacağını anlamayacak ne vardı sanki? İşte akıllı insanlardan ibret alın." Nastasya Filipovna ilgisizce "Hakkınız var Afanasi İvanoviç," dedi. "Pek sıkıcı bir patice bu. Sözümü yerine getireyim diye de son verelim bu işe. Sonra da kağıt oynayalım." "Ama ilkin söz verdiğiniz öyküyü isteriz," dedi general. Nastasya Filipovna ani, seri bir hareketle prense döndü. "Prens, buradaki eski dostlarım General Yapançin ile Afanasi İvanoviç beni evlendirmek istiyorlar. Bana düşündüğünüz gibi söyleyin. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Ne söylerseniz onu yapacağım." Afanasi İvanoviç sarardı, general taş kesildi. Öbür konuklar gözlerini açarak başlarını uzattılar. Ganya durduğu yerde dondu kaldı. Prens örgün bir sesle "Kim, kiminle?" diye sordu. Nastasya Filipovna yine sert, kesin, açık olarak devam etti. "Gavril Ardalyoniç İvolgin'le." Birkaç saniye sessizlik içinde geçti. Prens bir şeyler söylemek istiyor ama göğsünü büyük bir ağırlık eziyormuş gibi bir türlü konuşamıyordu. Sonunda "Hayır, evlenmeyiniz," diye fısıldadı ve güçlükle nefes aldı. "İşte böyle Gavril Ardalyonovic," diye döndü Nastasya Filipovna. "Prensin kararını duydunuz mu? Benim yanıtım da bu olacak. Böylece bu konu kapansın artık." Afanasi İvanoviç titrek bir sesle "Nastasya Filipovna," dedi. General de inandırıcı, aynı zamanda kuşkulu bir sesle "Nastasya Filipovna," diye tekrarladı. Konuklar telaşlı hareketlerle kıpırdandılar. Nastasya Filipovna onlara şaşıyormuş gibi bakarak "Ne oldunuz?" diye devam etti. "Bu kadar telaşlanacak ne var? Şu yüzlerinize bakın." "Nastasya Filipovna," diye kekeledi Totski, "verdiğiniz sözü unutmayın. Kendi isteğinizle söz vermiştiniz. Bu kadar acımasız olmayın. Hem de başkalarının yanında. Çok zor durumda kaldım. Şaşırttınız beni. Yani böyle bir protejo ile ciddi bir işi, şeref ve gönül işini bağlamak ciddi bir şey değil." "Sizi anlıyorum Afanasi İvanoviç. Gerçekten çok şaşırdınız. İlkin başkalarının yanında ne demek? Biz burada sevimli, kendimizden insanlar arasında değil miyiz? Sonra neden protije olsun? Ben de bir öykü anlatmak istiyordum ve anlattım işte. İyi değil mi? Niçin ciddi değil diyorsunuz? Söylediğim ciddi değil mi? Prense söylediğimi duymadınız mı? Ne söylerseniz onu yapacağım," dedim. "Evet" deseydi hemen razı olacaktım. Ama o "hayır" dedi, ben de reddettim. Niye ciddi olmasın? Bütün hayatımı bir sözcüye bağlamıştım. Bundan daha ciddi ne olabilir? General prensin bu ezici otoritesine karşı duyduğu isyanı yenemeyerek prens de kim oluyormuş?" diye söylendi. "Prens benim için hayatımda ilk kez inandığım candan sadık bir adamdır. O bir bakışta bana inandı. Ben de ona inanıyorum." Ganya sararmıştı. Titreyen bir sesle güçlükle konuşabildi. Dudakları çarpılmıştı. Nastasya Filipovna'nın gösterdiği inceliğe teşekkürden başka çarem kalmadı. Zaten böyle olmalıydı. Ama prens, bu işte prens. Nastasya Filipovna sözünü kesti. 75.000'e mi göz dikti dersiniz? Bunu mu söylemek istediniz? İnkar etmeyin Afanasi İvanoviç. Size söylemeyi unuttum. Şu 75.000 rubleyi geri alın da sizi bedelsiz olarak azat ettiğimi bilin. Yeter artık. Siz de rahat bir nefes alın. 9 yıl 3 ay. Yarından başlayarak her şey yeni bir yola girecek. Ama bugün benim yaş günüm. Hayatım boyunca ilk olarak benliğime sahibim. General, siz de incilerinizi alın ve eşinize hediye edin. İşte buyurun. Yarın bu evden çıkıyorum. Bayanlar baylar, artık toplantılara da son veriyorum. Bunları söyledikten sonra odadan çıkacakmış gibi ayağa kalktı. Her yandan "Nastasya Filipovna, aman Nastasya Filipovna!" diye sesler yükseldi. Hepsi telaşa düşmüştü. Bir anda Nastasya Filipovna'nın çevresini sardılar. Onun kesik, hummalı, düzensiz sözlerini merakla dinlediler. Bir karışıklık olduğunu hissediyor ama bunun anlamını kavrayamıyorlardı. O sırada birdenbire tıpkı sabah Ganya'nın evinde olduğu gibi zilin kuvvetli çınlayan sesi duyuldu. Nastasya Filipovna, "Hah, oldu çok şükür," diye bağırdı. "Saat 11:30. Buyurun efendim, hepiniz oturun. Çözeceğiz bu işi." Nastasya Filipovna garip bir gülümsemeyle kendisi de oturdu. Mutlu bir tavırla sessizlik içinde bekliyor, gözünü kapıdan ayırmıyordu. Peditsin kendi kendine, "Rogojin ve 100.000 ruble, hiç kuşku yok," diye mırıldandı. 15. Oda hizmetçisi Katya korku içinde girdi. "Aman Nastasya Filipovna, dışarıda kıyametler kopuyor, 10 kişi kadar. Hepsi de sarhoş. İçeri daldılar, buraya girmek istiyorlar. Rogojin diye biri. Sizin de haberiniz varmış." "Evet evet, doğru Katya. Hepsini hemen buraya al." "Aman Nastasya Filipovna, hepsini mi? Ne? Pek biçimsiz adamlar, korkunç." "Hepsini Katya, hepsini. Kimseyi dışarıda bırakma. Sen içeri almasan da girerler zaten. Sabahki gibi gürültü ediyorlar." Konuklara dönerek, "Bu güruhu huzurunuzda kabul ettiğim için güceneceksiniz belki. Çok üzgünüm, özür dilerim. Ama böyle gerekiyor. Hem de ben varacağımız sonucun tanıkları olmanızı isterdim. Yine de nasıl isterseniz." Konuklar şaşkınlık içinde fısıldaşmaya, bakışmaya devam ediyorlardı. Artık her şeyin önceden hesaplanarak düzenlendiği, çılgınlığına karşın Nastasya Filipovna'nın bildiğinden şaşmayacağı belliydi. Herkes meraktan kıvranıyordu. Zaten içlerinde korkacak kimse de yoktu. Kadın olarak ancak 2 kişi vardı. Biri feleğin çemberinden geçmiş, gürültüye kolay kolay pabucu bırakmayacak Civelek Hanım Darya Alekseyevna, öbürü hiç sesi çıkmayan bilinmedik kadın. Bilinmedik kadın dışarıdan gelen ve Rusça bilmeyen bir Alman olduğu için olanı biteni nasıl olsa anlamayacaktı. Kadın güzel olduğu kadar aptal biriydi zaten. Onu toplantılara davet etmek, zarif bir baş tuvaletiyle sergilenecek bir tablo gibi bir köşeye oturtmak, ahbaplardan süs olarak bir akşam için tablo, vazo, heykel, güzel bir paravan ve benzeri almak gibi alışkanlık olmuştu. Erkeklere gelince, Petitsin Rogojin'le arkadaştı. Ferdişçenko böyle şeylere bayılırdı. Ganeçka hala teşhir direğinin önünde sonuna kadar durmak gibi belirsiz ama dayanılmaz bir isteği önleyemiyordu. Yaşlı öğretmen işin aslını pek az anladığı halde çevresindeki ve kendi torunuymuş gibi tapındığı Nastasya Filipovna'daki olağanüstü telaşı görünce ağlayacak hale geliyor, korkudan titriyordu. Ama böyle bir zamanda onu bırakmaktansa ölümü seçerdi. Afanasi Ivanoviç kuşkusuz bu tür serüvenlerin adamı değildi. Yine de bu iş çığırından çıksa da onu ilgilendiriyordu. Öte yandan Nastasya Filipovna onun hakkında öyle bir iki söz sarf etmişti ki sorun çözülene kadar oradan gitmesi mümkün değildi. Afanasi Ivanoviç sonuna kadar oturmaya, ancak durumuna uygun olarak sessiz bir tanık gibi kalmaya karar verdi. Yalnız armağanının az önceki laubali ve gülünç biçimde geri verilişine gücenen General Yepanç'in, bütün bu garipliklere ve Rogojin'in gelişine karşı daha duyarlıydı. Aslında onun gibi bir adam için, Petersen ve Ferdişçenko ile yan yana oturtulmak bile bir alçalmaydı. Ama zorunluluk, görev, rütbe, kendine karşı saygı kaygıları, tutkunun yönelttiği hareketlere nasıl olsa üstün gelecekti. Bu bakımdan Rogojin'e yardakçılarının ne olursa olsun ekselansın huzuruna çıkması olanaksızdı. Nastasya Filipovna kendisine bir şeyler söylemeye çalışan generalin sözünü hemen kesti. "Aman general, unutmuşum. Ama inanın durumunuz yönünden size hak veriyorum. Size bu kadar dokunuyorsa ısrar edip sizi alıkoyacak değilim. Oysa şu anda yanımda en çok sizi görmek isterdim. Tanışmanızı da istiyordum. Yine de ilginize çok teşekkür ederim. Çekiniyorsanız..." General bir şövalye görkemiyle haykırdı. "Rica ederim Nastasya Filipovna. Bana mı söylüyorsunuz bunları? Ben sırf size olan bağlılığım yüzünden yanınızda kalırım. Hani bir tehlike falan varsa, aynı zamanda son derece merak duyduğumu da itiraf edeyim. Ben bunlar belki halıyı berbat ederler, bir şey kırarlar. Bana kalırsa içeri almamalıydınız onları Nastasya Filipovna." "Rogojin'in ta kendisi," diye haber verdi Ferdişçenko. General Totski'ye telaşla, "Çıldırdı mı bu kadın? Ne dersiniz Afanasi Ivanoviç? Yani benzetme olarak söylemiyorum, gerçekten tıbbi anlamında, diye fısıldadı. Afanasi Ivanoviç kurnaz kurnaz, size dedim ya, o her zaman yatkındı buna, dedi. Ateşi de var. Rogojin'in takımı aşağı yukarı sabahki gibiydi. Ayrıca iki kişi daha vardı. Biri eskiden uçarılığıyla tanınmış, şuna buna çamur atan küçük bir gazetenin eski yazarı bir ihtiyardı. Altın dişlerini rehin edip parasını içkiye verdiğini anlatırdı. Öteki emekli bir teğmendi. Sabahki yumruklu kişinin keskin bir düşmanı, onun meslekte ve amaçta rakibiydi. Bu zat Rogojin grubunun yabancısıydı. Nevski Caddesi'nin güneşli yanından gelip geçenleri durdurarak, vaktiyle kendisinin isteyenlere 15'er papel verdiğini söyleyerek, Marlinsky yöntemiyle yardım dilenen biriydi. Dipnot, Marlinsky yöntemi, Dostoyevski zamanında yaşamış, Kafkasya'ya sürülmüş, orada dağlılar tarafından öldürülmüş bir romancı ve eleştirmenin yöntemi. İki rakip hemen birbirlerine karşı düşmanca tavır takındılar. Sabahki yumruklu zat bu teğmen emeklisinin takıma alınmasını kendine hakaret sayıyordu. Aslında sessiz bir adam olduğu için kibar çevreden ve siyasi olan bu emeklinin yaltaklanmalarına, cilvelerine iğrenerek bakıyor, arada bir ayı gibi homurdanıyordu. Dış görünüşe göre teğmen iş alanında kuvvetten çok ustalık ve çeviklikle üstün geleceğe benziyordu. Zaten kendisi yumruklu zattan daha kısa boyluydu. Açık bir tartışmaya girmeksizin birkaç kere dehşetli övünerek İngiliz boksunun üstünlüğü hakkında dokundurmalarda bulunmuştu. Kısacası tam anlamıyla batılı bir adamdı. Yumruklu zat boks sözüne karşı küçümseyerek gülümsüyor, o da hasmıyla açık bir tartışmaya girmeye tenezzül etmiyordu. Arada bir sessizce, sanki rastlantı sonucu tümüyle ulusal bir nesne olan kocaman, damarlı, düğümlü, kırmızı tüylerle kaplı yumruğunu karşısındakinin burnuna sokuveriyordu. Bu ulusal nesnenin herhangi bir şeyin üstüne isabetle inmesi halinde onun mutlaka cıcığını çıkaracağında herkes birleşiyordu. Nastasya Filipovna'ya yapılacak ziyareti düşünen Rogojin'in çabasıyla aralarında gündüzki gibi aşırı küfelikler yoktu. Rogojin ayık sayılırdı ama bütün hayatının en çirkin sahnesi olan ve pek bir şeye benzemeyen o izlenimlerinin onu serseme çevirmesine pek az kalmıştı. Gözünün önünde, kafasında ve kalbinde durmadan her dakika yalnız bir şey vardı. Rogojin bu şey için öğleden sonrayı sonsuz bir sıkıntı ve telaşla kinderlerin, biskupların peşini kovalayarak geçirmişti. Onlar da Rogojin'in isteğini yerine getirmek için şuraya buraya koşmaktan neredeyse akıllarını yitireceklerdi. Yine de Nastasya Filipovna'nın söz arasında alayla belli belirsiz sözünü ettiği 100 bin ruble toplanabildi. Ama öyle bir faizdi ki biskup ile kinder bile utançlarından bu konuyu ancak fısıldayarak konuşuyorlardı. Gündüzki gibi Rogojin hepsinin önünde ilerliyordu. Ötekiler de üstünlüklerine güvendikleri halde biraz korkuyla peşinden gidiyorlardı. En çok Tanrı bilir niçin Nastasya Filipovna'dan korkuyorlardı. Hatta bazıları hemen merdivenden aşağı atılacaklarından kuşkulanıyorlardı. Bu gibi düşünenler arasında züppe ve yürekler yakan Zalejev de vardı. Ama ötekiler, hele yumruklu zat, kalbi Nastasya Filipovna'ya karşı derin nefret ve hakaretle dolu olarak eve sanki bir kuşatma havasıyla giriyordu. İlk iki odanın göz alıcı döşemesi, hiç görmedikleri eşya, değerli mobilya, kocaman Venüs heykeli, onlarda karşı konulmaz bir saygı, az çok korku duygusu uyandırmıştı. Bu korkuları arsızca bir merakla Rogojin'in peşinden salona dolmalarına engel olmadı. Yumruklu zat, dilekçi ve öbür bazıları konuklar arasında General Yapanchin'i görünce ilk anda o kadar şaşırdılar ki yavaş yavaş geriye, başka odaya çekilmeye başladılar. Yalnız Lebedev cesaretli ve kendine güvenenler arasındaydı. 1.400.000'lik bir servetin 100 bin rublesini o anda elinde bulundurmanın ne demek olduğunu anlayarak Rogojin'in hemen yanında yürüyordu. Şuna da işaret etmeliyiz. Bilgiç Lebedev de dahil olmak üzere hepsi güçlerinin sınırını kavruyor, her şeyi yapıp yapamayacakları konusunda kararsız görünüyorlardı. Lebedev bazı anlarda her şeyi yapabileceklerine yemin edebilirdi. Bazen de her olasılığa karşı yasaların cesaret verici ve avutucu bazı maddelerini hatırlamak için kuşkulu bir ihtiyaç duyuyordu. Nastasya Filipovna'nın salonu Rogojin'de arkadaşlarından çok ayrı bir etki uyandırdı. Kapının perdesi kalkar kalkmaz Nastasya Filipovna'yı görünce her şey sabah olduğu gibi hem de sabahkinden daha kuvvetli gözünden silindi. Sarardı, bir an durdu. Kalbi dehşetle çarpıyordu. Birkaç saniye gözlerini ayırmadan cesaretsiz, şaşkın Nastasya Filipovna'ya baktı. Sonra birdenbire aklını yitirmiş gibi sendeleyerek masaya yaklaştı. Yürürken Pitisi'nin sandalyesine çarptı. Çamurlu koca ayakkabısıyla sessiz, güzel Alman kadınının göz alan mavi elbisesinin dantel süsüne bastı. Özür dilemedi, farkına da varmadı. Salona girerken iki eliyle tuttuğu garip bir nesneyi yaklaşıp masanın üzerine koydu. Bu, üç parmak boyunda, dört parmak eninde, borsa havadislerine sağlam, sımsıkı, külah şekerinin bağlandığı iplere benzer bir iple, her yanından da iki kere çapraz bağlanmış bir kağıt testesiydi. İşini bitirince hakkında verilecek yargıyı bekliyormuş gibi ses çıkarmadan kollarını iki yana sarkıtarak öylece kaldı. Yepyeni yeşilli kırmızılı boyun atkısı ile kocaman böcek biçimindeki pırlanta iğne ve sağ elinin kirli parmağındaki ağır pırlanta bir yana bırakılırsa kılığı tıpkı sabahki gibiydi. Lebedev masadan üç adım uzakta durdu. Ötekiler söylediğimiz gibi yavaş yavaş salona toplanıyorlardı. Nastasya Filipovna'nın hizmetçileri Katya ile Paşa da seyretmek için koşarak geldiler. Kaldırılmış kapı perdeliğinin aralığından derin bir şaşkınlık ve korkuyla seyretmeye başladılar. Nastasya Filipovna Rogojin'i sabit meraklı bir bakışla süzdükten sonra nesneyi işaretle "Nedir o?" diye sordu. "100.000" diye fısıldadı Rogojin. "Ya, demek sözünüzü tuttunuz. Buyurun, oturun şuraya, şu sandalyeye. Biraz sonra size bir şey söyleyeceğim. Yanınızda kimler var? Önceki takım mı? Peki, gelip otursunlar. Şuradaki kanepeye. Bir kanepe daha var, orada da iki koltuk. Ne oldular? İstemiyorlar mı?" Gerçekten bazıları utanarak çekildiler ve beklemek üzere başka odaya geçtiler. İçlerinden birkaçı kaldı, davete uyarak, ancak masanın uzağında daha çok köşelere yerleştiler. Bazıları hala gözden kaybolmaya çalışıyordu. Rogojin de gösterilen sandalyeye ilişti. Ama çok oturamadı. Hemen kalktı, bir daha da oturmadı. Odadaki konukları yavaş yavaş fark ederek incelemeye başladı. Ganya'yı görünce alayla gülümseyerek, "Vay canına," diye mırıldandı. Generalle Afanasi Ivanoviç'e çekinmeden, fazla bir merak göstermeden baktı. Ama Nastasya Filipovna'nın yanında prensi görünce, son derece şaşırarak, sanki bu rastlantıyı açıklayıp değerlendiremiyormuş gibi bakışlarını uzun zaman ayıramadı. Bazı anlarda onu tam bir bunalım içinde olduğundan kuşku duyulabilirdi. Günün sarsıntılarından başka, geçen geceyi de trende geçirmiş, hemen hemen iki gündür gözüne uyku girmemişti. Nastasya Filipovna odadakilere hummalı ve sabırsız bir tavırla meydan okur gibi, "Şu kirli çıkının içinde 100.000 ruble var," diye konuştu. "Bu adam bu sabah bana akşama 100.000 ruble getireceğini deliler gibi bağırarak söylemişti. Bütün gün onu bekledim. 18.000'den başladı, birden 40'a atladı. Sonra da pazarlığı 100.000'de bağladı. Sözünü tuttu. Öf, suratı ne kadar da sarı. Bütün bunlar sabah Ganyalarda oldu. Gelecekteki ailemi, annelerini ziyarete gitmiştim. Ama orada kız kardeşi yüzüme bu utanmazı kovmayacaklar mı buradan?" diye haykırdı. Ağabeyi Ganiçka'nın da suratına tükürdü. Zorlu kız doğrusu. General sitemle, "Nastasya Filipovna," dedi. General yavaş yavaş olayı kavramaya başlamıştı. "Ne var general, ayıp mı yoksa? Bırakalım şu göz boyacılığını. Şimdiye kadar Fransız tiyatrosundaki locamda ulaşılmaz bir erdem örneği gibi oturuyor, peşimden 5 yıldır koşanlardan yabani bir hayvan gibi kaçıyor, gurur ve saflık simgesi olarak görünüyordum. Hepsi aptallığımdanmış. İşte adam geldi, gözümün önünde masanın üstüne 100.000 rubleyi bıraktı. Bu 5 yıllık saflıktan sonra. Herhalde aşağıda da troykalar bekliyor beni. Bana 100.000 ruble biçti. Ganeçka, sen bana hala dargınsın sanırım. Yoksa gerçekten mi beni ailene sokmak istiyordun? Beni, Rogojin'in sevgilisini. Prens az önce demişti, ha?" Prens titreyen sesiyle, "Ben sizin için Rogojin'in sevgilisi demedim," dedi. "Rogojin'inki değilsiniz." Darya Alekseyevna da artık dayanamadı. "Nastasya Filipovna, yeter canım, yeter iki gözüm. O kadar sıktılarsa seni ne diye üstlerine varıyorsun? Yoksa gerçekten bunun gibi bir adamla gitmeye mi niyetlisin? 100.000 ruble de olsa. Doğru, 100.000 bir şeydir. Sen de 100.000 al, adamı def et. Onlara böyle yapmak gerek. Ah, ben senin yerinde olsam hepsini. Olacak şey mi bu? Darya Alekseyevna iyice öfkelenmişti. İyi, duygulu bir kadındı. Nastasya Filipovna, sakin ol Darya Alekseyevna, diye gülümsedi.